Ayrım 18 Uzun Yol Bernard Muatesi'ye sayfa 159. Gecenin içinden bir fener görüyorum. Dalgaların arasından yanıp sönüyor ve yavaş yavaş uyanıyorum. Ay iskele lumbozdan içeri giriyor. Göz kapaklarımı yalayarak çeneme iniyor. Saniyenin onda birinde tekrar gözlerimde çakıp ocağın üzerinde ne var diye bakındıktan sonra tekrar yavaşça üzerime gelmekte ısrar ediyor. Kımıldamadan yatmaya devam ediyorum, etrafı dinliyorum. Rüzgar daha da düştü. Az önce yarı açık kaportanın kenarından fısıltı halinde duyuluyordu. Şimdi de öyle ama daha alçak sesle. Suyun sesi de değişti. Sancak tarafa hafif bir yalpa var. Ben yatarken yoktu. Bu yalpanın rüzgarın düşmesiyle yelkenlere etkisinin azalmasından mı, yoksa bir rota değişikliğinden mi kaynaklanıyor diye tahmin etmeye çalışıyorum. Rota karaya doğru değişmiş olsa, ayın şimdi olduğu gibi bu lumbozdan görünmemesi gerekir. Halbuki ay gökteki doğru yerinde. Yalpa rotanın karaya doğru değiştiğini söylerken ay tersini söylüyor. Bir türlü anlamak mümkün değil. Bütün duyularımla hangisinin haklı olduğunu çıkarmaya çalışıyorum. Vaktim var, ortada tehlike yok. Olsa zaten dalgaların karaya vurmasıyla çıkan gürültü kabine kadar gelirdi. Halbuki sadece Karina'nın denizde çıkardığı sesi duyuyorum. Bu Joshua'nın bağırsaklarından gelen ses de bana ayla yalpanın kavgasına rağmen her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. İşin iç yüzünü öğrenmek için pusulayı aydınlatmak istemiyorum. Kendiliğinden ortaya çıksın. Evet tabii, ay haklı, yalpa da haklı, sonuçta Joshua da haklı. Çalar saatin birde çaldığını duymadığımı anlamak için saatime bakmam gerekmiyor. Rüzgarın yönünü Lodos'a çevirdiğini ve teknenin de rotasını 15 derece Horn istikametine döndürdüğünü anlamam için pusulanın ışığını yakmam da gerekmedi. Horn'un tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Yattığım yerden kalkmadan görüyorum. 15 milde, ayın yaklaşık 2 parmak altında. Tam görmek değil aslında. Zira aydınlık gecede bile 15 mil 15 mildir. Ve buraların kıyılarında en iyi havada bile her zaman bulut olur. Bir de biliyorum ki Joshua yaklaşık bir saattir Atlantik'te. Çünkü ayın kendi meridyeninden 10 ila 15 derece batıya yol almış olduğunu ve Horn'un da 2 parmak onun altında olduğunu unutmayalım. Gerinip yerimden kalktım. Yine de her ihtimale karşı lumbozdan ön tarafı gözledim. Denizde her şeyin olabileceği hesabı. Biliyorum ki Horn'un provada olmayacağını biliyorum. Yok bir şey tabii. Nitekim 15 mil iskelemizde bu devasa şeyin varlığını hissettim. Bir saat önce çalan saati duymadığıma çok esef ettim. Rotayı değiştirip çok daha yakınından geçerdim. Şimdi yapacak bir şey yok. Horn iskele kıç omuzlukta kaldı. Atlantik'teyiz artık ve buralarda fazla oyalanmamak lazım. Şimdilik hava güzel. 12 saat sonra çok kötü olabilir. Kötü olduğunda buralardan uzaklaşmış olmak gerek. Kendimi neşeli, coşkulu, heyecanlı hissediyorum. Gülmek, şakalar yapmak, aynı zamanda da dua etmek istiyorum. Hepsi bir arada. Iceberg'ler için lumbozdan ön tarafa uzun bir bakış daha atıyorum. Bunlar için buraya kadar hiç bu büyüklükte bir endişeye kapılmamıştım. Genelde onlardan Horn'un çok yakınında bulunmaz. Daha iyi görebilmek için kafamı kaportadan dışarı çıkarıyorum. Keşke bir tane olsaydı. Bu ay ışığında fosfor gibi parlardı. Ondan sonra da 2 hafta gözüme uyku girmezdi. Hava soğuk, rüzgar sade 5 kuvvetinde. İskeleye doğru Horn tarafına bakıyorum, bir şey görünmüyor. Görmek için her halükarda fazla uzaklaşmış durumdayız. Ayın altında ince bir bulut, solunda da kocaman bulutlar var. Yazık, hava o kadar saf ve temiz ki belki bu mesafeden bile görülebilirdi. Kulaklarım soğuktan uyuşmaya başladı, kaportayı kapattım. Ocağı yakıp suyu üstüne koydum. Hareketlerim yavaş ve ölçülü, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sanki Joshua dümen suyunda 3 büyük burnu bırakıp Atlantik'e açılmamış gibi. Hayır, henüz tam olarak 3 burun değil. Çünkü deniz her zaman denizdir, unutmamak lazım. Ümit burnu coğrafi konumundan 1 hafta sonra tam manasıyla 500 mil ötede geçilmişti. Leeuwin Yeni Zelanda'daki atlattığımız tehlikeden sonra o 2 yunusun bizi bıraktığı anda geçilmiş sayılırdı. Leeuwin burnundan 2500 mil sonra Horn'da aynı şekilde Falklandları geçince geride bırakılmış sayılacak. Zira denizcilerle kartografların coğrafya anlayışı her zaman aynı değil. Kartograflar için bir burun, belirli enlemi ve boylamıyla bir burun. Halbuki denizci için büyük bir burun hem çok basit hem de fazla karmaşık bir şeylerin toplamı. Kayalar, akıntılar, çatlayıp kırılan koca koca dalgalar, sonra sakin denizler, mutedil rüzgarlar, sevinçler, korkular, yorgunluklar, rüyalar, acıyan eller, boş mide, harika dakikalar ve bazen de eziyet. Büyük bir burun bizim için enlem ve boylamla ifade edilemez. Onun bazen çok yumuşak, bazen de çok sert, gölgeleriyle, renkleriyle bir ruhu vardır. Bir çocuğunki kadar yumuşak, bir canininki kadar zalim bir ruh. İşte zaten o yüzden oralara gidilir. Güvertede bir tur atmak için çizmelerimi ayağıma geçirdim. Rutin bir tur atma aynı zamanda, hatta daha ziyade deniz gecelerinin ibadeti. Teknem de bu gecelerin en güzel takım yıldızı. Ayın altındaki ince bulut sağa doğru gitti. Bakıyorum, o orada, ayın tam altında, 10 milden az bir mesafede. Ve onunla gökyüzünden başka bir şey yok. Gökyüzü ayın onunla oynaşmasına izin veriyor. Seyrediyorum, bir türlü inanamıyorum. Hem çok küçük hem de çok büyük. Ay ışığında solgun ve yumuşak bir tepecik, aynı zamanda elmas kadar sert kocaman bir kayalık. Horn uzun bir yer. 50 derece Pasifik enleminden 50 derece Atlantik enlemine kadar bütün ateş topraklarını kapsıyor. Halbuki şu denizin üstünde ve ayın altındaki tek başına duran kayalık, Horn işte o. Buzulların bütün ihtişamını, dağları, kanalları, icebergleri, fırtınaları, ateş topraklarının güzel havalarını, yosun kokularını, güney kızıllığının bütün renkleriyle büyük albatrosların ulaşılamaz dinginliğini özünde taşıyor bu kayalık. O albatroslar ki tek tüylerini kıpırdatmadan koca kanatlarıyla suyu yalayarak dalgaların hem çukurunda hem de tepesinde süzülerek uçuyorlar. Onlar için her şey aynı. İbrik düdüğünü öttürerek beni çağırdı. Gülüyorum, epeydir bizimle olduğuna göre belki onun da küçük bir ruhu vardır. Aşağı inip ellerimi iyice kuruladım. Bir sigara sarıp ağız yakan kahvemle ağır ağır tellendiriyorum. Binlerce sıcak küçük şey aklımdan geçiyor. Gaz lambasının fitilini biraz açıyorum, gölgeler hareketleniyor. Fitili biraz daha açınca yarı aydınlıkta bütün dünyam parlamaya başlıyor. Geçen gece gökyüzünden seyrettiğim güney kızıllığını şimdi tekrar iç gözümle görüyorum. Anlattıklarına göre bu gayet iyi açıklanan bir manyetizma fenomeni. Stratosferdeki bilmem nelerin iyonizasyon hikayesi. Benim içinse Mowgli'nin ormanda çalı çırpı atarak ateşin sönmesini önlemesinden, kırmızı ve sarı çiçek gibi dans eden ateşi açıklamaktan daha kolay değil. Damiye'nin yer küresini elime aldım ve uzun uzun yolculuğun başından beri yaptığımız çembere bakıyorum. Plymouth o kadar yakın ki kuzeye doğru sadece 10 bin mil. Zaman içinde Plymouth'tan kalkıp Plymouth'a varmak hiçbir yerden kalkıp hiçbir yere varmak haline geliyor. Bu elimde tuttuğum yer küre harika bir şey. Teknem ve ben yalnızız, koskoca denizde, kendi kendimizle yapayalnız. Dördüncü bölüm. 18. kısım. Gerçek rüyalar, yalancı rüyalar. Nigel nerede? Lois nerede? Bill King nerede? Ya Knox Johnston? Hobart'taki üç balıkçının kendisinden bahsedildiğini duydukları hakikaten o muydu? Epeydir kimselerden haber alamıyorum. Bu uzun yoldaki yol arkadaşlarımın 6 aydır nerede olduklarını bilmiyorum. Horn artık 1300 mil geride kaldı ve 3 gün sonra da Joshua iceberglere rastlayabileceği bölgeden çıkmış olacak. Peki diğerleri neredeler? Daha ziyade Nigel'ı düşünüyorum. Trimaran'ıyla en nazik durumda olan o. Bu aletler kolay devrilir. Sonra da düzeltebilirsen. Üstelik kırılır da. 5 çok gövdeli tekne kayboldu geçen yıl Avustralya sularında. Hiç kurtarılan kimse yok. 5 de ölü. Lois'le ben Nigel'ı yanına uzun ve keskin dişleri olan iri bir testere alması için ikna etmeye uğraşmıştık. Battığında kollardan birini kesip kendisini Pasifik'te bir adaya kadar rahatlıkla götürecek bir pirog yapabilsin diye. Testere çok dişli olmalıydı ki ıslanmış tahtada sıkışıp kalmasın. Trimara'nın bir yüzdürücüsünden çok iyi bir pirog olabilir ve yelkenle harika yol alabilmesi gerekir. Alain Brun ile Jean Pelissier, Eric de Bishop'un batan büyük salonun parçalarından denizin ortasında küçük bir sal yapmışlardı. Pierre Oboruaz da Hint Okyanusu'nda Neo Van adlı teknesi yavaş yavaş batarken kokpitte kendi paçasını kurtarmak için jerikanlarla flok gönderlerini keserek minyatür bir sal yapmış. Ama Nigel bizim söylediğimiz büyük model testereyi duymak bile istemedi. Dalga geçtiğimizi zannetti. Halbuki dalga geçmiyorduk. Nigel bizim arkadaşımızdı ve onu tekrar görmek istiyorduk. Yine de kendine bir balık adam elbisesi aldı, buzlu suyun altında hemen ölmeden çalışabilmek için. Üstelik ikinci bir şişme can salını da almaya razı oldu. Böylelikle şayet arkada asılı kano kırılan bir dalgayla kopar giderse, içeride merdivenin hemen yanındaki can salı elinde kalmış olurdu. Ya da Victress, tavada dönen bir krep gibi baş tarafın altı üstüne gelir de kıçtaki asılı kano yerinden çözülmezse o zaman Nigel'ın gece karanlığında sulara dalması gerekmeden can salı elinin altında olacaktı. Ama nerede şimdi o? Ötekiler nasıllar? Bana gelince iyiyim. Yalnız Falkland'da atlattığım bir darbeden sonra kötü bir devre geçirdim. Horn geçişi esnasında büyük bir sinir gerginliği yaşadığım için çok yorgundum. Joshua Horn'dan 4 gün sonra 9 Şubat'ta Port Stanley'in koy girişindeki feneri görecek kadar yaklaştığında ayakta duracak halim yoktu. Niyetim Joshua'nın geçişini Lloyd'sa bildirmesi için aynayla fenerciye sinyal vererek dikkatini çekmekti. Ailem ve arkadaşlar hemen güven duyup rahatlarlardı. Ama günlerden pazardı ve fener boş gibi görünüyordu. Ayna tutmalarıma cevap veren olmadı. Rüzgar da sabahtan beri bayağı sertti ve sona doğru tam kafadan esti. Arada bir görüşü önleyen sisle de en azından koyun ağzına gelebilmek için epey bir mücadele ettim. Yapabilmek ya da yapamamak. Aradaki limit bazen çok flu. Yapabilirdim. Ama sonra koyun dibindeki Port Stanley'e gecenin karanlığında ulaşmak için gelgit akıntılarıyla 16 mil daha gitmek gerekiyordu. Üstelik sağanaklar bayıltıyor, kayalıkları yalayarak geçerken hava olmayacak yerde kalıveriyordu. Bütün bunlar uyuklayan veya sarhoş bir herife pazar günü benim geçtiğimi, Lloyd'sa haber vermesini megafon veya sapanla mesaj göndererek istemek için. Sonra da koydan çıkmak için yorgunluktan gebermek var. Mehtap da yok ki yol göstersin. Çok fazla riskli. Gözümün önünde ateş böcekleri dans ediyor. Bu duyguyu bilirim. İnsanın bu durumda direnmesi iradesinin dışında bir şeydir. Beyin ölü beyni gibi ateş böceklerinin peşinde donup kalıyor. Hep onların arkasından gidiyorsun ve... Güzelim yolculuk suyun üstüne azıcık çıkmış bir kayanın üstünde sona eriveriyor. Yazık olurdu böyle bir şey. Üç burnu tek seferde mükemmel bir güzellikte geçtikten sonra. Bütün bunları ayırdına varacak şekilde bir şimşek hızındaki netlikle görebildim. Ve derhal fenere bir mil kala tehlikeden uzak tekneyi eğlendirmeye geçirdim. Gel git akıntısına karşı delice esen yedi kuvvet rüzgarın kaldırdığı çalkantıda rahatlayan teknem beni beşik gibi sallayıp dinlendirsin diye eğlendiriyordum. Yapacak başka bir şey kalmadığı zaman eğlendirmek en iyi şey. Iskotaları ellemeden tramula atarsın, flok tersler, dümeni rüzgar altına basıp bağlarsın. Sonra da gözlerini kapayıp havuzlukta uzanırsın. Böylece her şey olduğu gibi kalır. Horn'un ve ertesi günkü Birdwood banklarındaki küçük ama zararsız fırtınanın biriktirdiği son günleri muazzam yorgunluğu üstümde. Fırtına zararsızdı ama sığ sularda oturmuş bir iceberg korkusu takıntı olup gece gündüz nöbet tutturdu. Ucu ucuna bir mevki tayini ile Falkland'lara yaklaşma manevrası, sis, artan yorgunluk hepsi birdenbire bu eğlendirmeyle yok oluyor. ve siz kafanızda çakan yıldızlarla yere seriliyorsunuz. Eğlendirme manevrası her şeyi yeni baştan bütünüyle detayıyla görmeyi sağlıyor. Deniz basit ritmine geri dönerken vücut, sinirler ve beyin gevşeyip dinleniyor. 15 dakikalık sakin bir düşünme zamanından sonra her şey yeni baştan yerli yerine oturdu. Her şey aydınlığa kavuştu. Sonunda Port Stanley'i dümen suyunda bırakmak üzere ıskotaların boşuna aldım ve kuşetime kıvrıldım. Barometre, rüzgar, deniz, tekne, yolculuk ne varsa unutmuştum. Her şey vız geldi. Büyük bir istirahat tek yapılacak işmiş meğer. Gece bir kere bile kalkmadım. Cape Horn'cu arkadaşların gönderdikleri büyük zarfın içindeki iceberglerden nasıl uzaklaşılacağını anlatan mektuplarıyla Joshua tek başına yolunu bulurdu. Tabii önüne iceberg çıkarsa, içimin ta derininde denizin ve teknenin seslerinden başka da bir şey yoktu. Ertesi gün bitkinliğin tükenmenin tam olarak neye benzediğini anlamıştım. Büyük bir boşluk her şeyi sorgulattırıyor. Allah'tan neyse ki buzların tehlikeli sahasından çıkmak için her halükarda 10 gün kadar kuzeydoğu rotasında devam etmemiz gerekiyor. Bu ara ben de işi moral eğlendirmesine bıraktım. Bu moral eğlendirmesi meselesini ta veletken okuduğum Monfreid'den öğrenmiştim. Düşünmemek, hiçbir şey yapmamak, hiçbir karar almamak, halletmesi için her şeyi zamana bırakmak. Mevki koyma, zıkkımlanma, özenle yapılmış iyi bir yemek, ocakla, tencerelerle gevezelik, onlardan güzel tavsiyeler alma, uzun siestalar, güzel kitaplar, birkaç sayfadan sonra uyumak. Günde 3-4 defa direğin tepesine tırmanıp olmayan icebergleri aramak. Bu arada sonsuz büyüklüğü seyretmek, sabah akşam epeydir yapmayı ihmal ettiğim yoga. Ne Plymouth'u, ne Pasifik'i, ne de başka bir yeri düşünmek. Böylece yorgunluğun toksinleri yavaş yavaş kafamı terk etti ve takip edilecek yol meselesi sorulmaz oldu. Buzların bölgesinden kurtulmak için birkaç gün daha kuzeydoğu, sonra da Ümit Burnu, Leeuwin ve Pasifik'e doğru yol verebilirim. İşte artık Horn'dan uzaktayız ama hala bu bölgede buzlara rastlamamız ihtimal dışı değil. Her şeye rağmen deniz iyice ısındı. Yüksek enlemlere göre rüzgarın dişlerinin sivriliği gitti. Hatta bazen iyicene gevşek. Hava bugün tamamen durgun. 12 gün önce Horn civarında ısı 8 derece iken bugün kameranın içi 25 derece. Havanın durgunluğundan yararlanıp balık adam elbisesini giyerek teknenin altını kontrol etmeye iniyorum. Su o kadar soğuk değil ama pek sıcak da değil. Bir dolu kekamoz, sıkı sıkıya parmak büyüklüğünde karinanın arkalarında uzamışlar. Bunlar hafif havalarda Joshua'nın yolunu mutlaka kesiyordur. İçlerinde daha önceden hiç bilmediğim bazı cinsleri var ki kabuksuz ve 15 santime kadar uzunlukta. Hatta vinaigre denen sirke, zeytinyağı ve az hardallı bir sosla onları yemeyi de düşünmedim değil. Su altı zehirlisinden korktuğum için yemedim tabii. Zira bunlar belli ki bu boyaya bayılıyorlar. Zannedersem zehirli boyaların en iyisi bile kekamozlara vız geliyor. Bir Atlantik geçişimden sonra Martinik'teyken bütün yatların altında onlardan hep vardı. Benim kekamozların dev olanları sadece arka taraftaki tutyaların çevresiyle omurganın altındaki boyanamayan yerlere tutunmuşlar. Bütün bu istenmeyen hayvancıkları elimde spatula ile boyaya zarar vermeden yavaş yavaş temizledim. Bugün sanki zor bir maçın devre arası gibi özel bir teneffüs. Hiç bu kadar uzun süre aylarca yüzmediğim olmamıştı. Vücudun bütün yer çekiminden arınmış olarak yeniden bu güzel şeye kavuşması ne güzel. Köpek balığı tedirginliği de beni ürkütmüyor. Nadir de olsa onlara daha önce sıcak denizlerdeki uzun yüzme seanslarımda rastladığım olmuştu. Marie Therese ile Hindi Çin'indeki ilk yola çıkışımdan beri rüzgarsız ya da düşük havalarda kilometrelerce yüzerdim. Rüzgarın hafif esintisi biraz daha arttığında veya bir köpek balığı görününce hemen civadranın altındaki kösteğe tutunup tırmanmak için baş bodoslamaya yakın ve biraz rüzgar altı tarafında yüzerim. Birinci Marie Therese'imle yüzerken civadrası yoktu. Hep aynı sebepten rüzgar altı bordasının en alçak yerine yakın yüzerdim. O zamanlar 50 metreyi 28 saniyede yüzme gibi rekorlarım olduğu için kıç taraftan suya emniyet halatını nadiren bırakırdım. Genelde kötü niyetli bir köpek balığı, normal davranışındaki esnek, ilgisiz yüzüşünden değişik olarak çırpınmalı ve sinirli haliyle ilk bakışta kendini belli eder. Belki büyükleri öyle değildir ama köpek balıklarının çoğunluğu çekingen ve insanların sert hareketlerinden ürkerler. Mauritius adasında su altında dalarak avlanırken onlarla çok beraber olmuştum. Onun için hemen hızla çıkmaya hazır olmak şartıyla omurganın altında 5000 metreye dalmak bile beni ırgalamaz. Bugünkü gibi karinanın altında çalışmam gerektiğinde ön yelkenleri tamamen mayna edip yalpayı önlemek için ana yelkenle mizanayı iyice bordalayarak dümdüz hale getirdim. Yarım saatten az bir zaman içinde her şey sakince tamamlandı. Halbuki dün akşamki havanın durgunluğunda parakete salvosu fletlere dolandığında hiç de öyle olmadı. Yola çıktığımdan beri zaten 6 tane parakete pervanesinden kaybetmiştim. Salvo kurşuna sürtünmekten kopuyor. Sintine'de rezerv olarak 2 tane kaldı, bir de bu. Eğer sabaha karşı becerip kurtarmasaydım bu da gidiyordu. 10 dakika kakıçla uğraştım, imkanı yok, olmadı. Vion'a verdiğim söz üzerine bütün seyahat boyunca paraketinin devamlı dönebilmesi için Sintine'deki 2 yedek pervane yetmeyecekti. Uzun uzun düşündükten sonra soyunup daldım. Korkunç bir duygu. Salvoyu çabuk çabuk flatlerden kurtarıncaya kadar dünyanın bütün köpek balıkları sanki etrafımda çenelerini çat çat birbirine vurduruyorlardı. Birkaç saniyede işi bitirip güverteye çıktım ve kafayı sıyırdığımı düşünerek bir daha böyle bir delilik yapmamaya yemin billah ettim. Polinezyalılar beni görseler alay ederlerdi. Zira onlar gece su geçirmez el fenerleriyle dalıp ıstakoz yakalarlar. Köpek balıklarının gece avlandıklarını bile bile. Bu sakin hava iyi oluyor. İnsanın vakti olunca sakin hava hep iyidir. Ana yelkeni mayna edip çarmıhlara sürtünmekten koy veren bazı dikişlerini elden geçiriyorum. Yola çıktığından beri ilk defa dikişi elime alıyorum. Sonra yelken arabalarının bağlantılarını kontrol ettim. Çoğu değişmek istiyor. Bağlantılar, arabalar değil. Neticede Joshua'nın karadan ayrıldığı 6 aydan fazla zamanda malzeme hayret edilecek kadar iyi dayandı. Her şey yeni gibi, bir tane bile mandar kopmadı. Her hafta direğe tırmanıp makaraları yağlıyordum. Direğe tırmanmak için vidalanan basamaklar da işi çok kolaylaştırdı. Sadece horna inmeden önce trinketin mandarını değiştirmiştim. Bu 4,5 aylık Trinidad adasından sonra Atlantik'te bir kere temizledim. Kekamozların temizlenmesi teknenin altını ilk günkü gibi pırıl pırıl yaptı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 169.